Ayrım 9. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 108. Güzel konuşmasını kapalı şişe şarabına borçlu olduğu sanılan Furşon Baba'nın sözünü kimse kesmedi. Önce Sibile lafa karışmak istediyse de Blonde bir hareketle susturdu onu. Rahip, general ve kontes yazarın bakışlarından yoksulluğu yerinde incelemek ve belki de Furşon Baba'dan intikam almak istediğini anladılar. ''Peki Muşe'yi nasıl bir eğitimden geçirmeyi düşünüyorsunuz?'' diye sordu Blonde. ''Onu kızlarınızdan daha iyi yetiştirmek için ne yapıyorsunuz?'' ''Ona Tanrı'dan söz ediyor mu bari?'' dedi rahip. ''Hayır, hayır rahip efendi. Tanrı'dan korkmasını söylemem ona. İnsanlardan korkmasını söylerim. Tanrı iyidir ve size göre cenneti vaat etmiştir bize. Madem ki yeryüzü cenneti zenginlerin elinde, ben ona diyorum ki... Muşe hapisten kork, dar ağacının yolu hapisten geçer. Hiçbir şey çalma, verdirt kendine. Hırsızlık insanı katilliğe götürür. Katillik de insanların adaletini getirir. Aslında adaletin usturasından korkmak gerekir. O ustura zenginlere rahat uyku sağlar. Buna karşılık yoksullara uykusuzluk verir. Okumayı öğren. Okursan Bay Gobertin gibi yasaların güvencesi altında para sahibi olmanın yollarını bulursun. Kahya olursun. Bay Sibile gibi. Kont Hazretleri onun rızkını engellemiyor. Mesele insanın zenginlerin yanında bulunmasıdır. Masaların altında her zaman kırıntı bulunur. İşte benim anladığım sağlam ve güzel eğitim. Kerata her zaman yasalardan yanadır. Büyük adam olacak. Bana bakacak. Peki hangi mesleği öğreteceksiniz ona diye sordu Blonde. Önce uşak olacak diye cevap verdi Furşon Baba. Çünkü efendileri yakından tanırsa büyük yararlar sağlar bundan. Sizleri örnek alarak yasalara dayanır ve servet sahibi olur. Eğer Kont Hazretleri çocuğa ahırlarda atları tedavi etmeyi öğretirse çok memnun olur. Çünkü o insanlardan korkar ama hayvanlardan korkmaz. Kafanız çalışıyor Furşon Baba dedi Blonde. Ne söylediğinizi biliyorsunuz ve boşuna konuşmuyorsunuz. Yok canım, aklım 200 paralıkla birlikte Grand Iver'de kaldı. Sizin gibi bir insan nasıl sefalete düşebilir? Bugünün koşullarında bir köylü mahvolmuşsa eğer, kabahat kendisindedir çünkü özgürdür, zengin olabilir. Eskisi gibi değil şimdi, köylü biraz para biriktirebilirse, satın alacak toprak bulur, satın alır, kendi efendisi olur. Ben eski devri de gördüm, bugün de görüyorum aziz bilgin dostum diye cevap verdi Furşon Baba. Tabela değişti. Doğru ama şarap yine aynı şarap. Bugün dünün kardeşi. Hadi yazın bakalım bunu gazetenize. Biz azat mı edildik? Yine aynı köye aitiz ve senyör yine başımızda. Ben buna çalışma diyorum. Bütün varlığımız olan çapa hiçbir zaman elimizden düşmedi. Bir efendi hesabına ya da emeğimizin kaynağını yiyen vergi için çalışmışız. Ne fark eder? Hayatımızı alın teri dökerek tüketiyoruz. Ama bir meslek seçebilirsiniz. Şansınızı başka alanlarda da deneyebilirsiniz dedi Blonde. Şansını denemeye git mi diyorsunuz bana? Nereye gideyim peki? Bir bölgeden bir bölgeye geçmek için pasaport gerekiyor. Pasaport da 40 para tutuyor. 40 yıldır cebimde 40 paralık bir sikkenin bir ötekiyle çarpışıp öttüğünü duymadım. İnsanın başını alıp gidebilmesi için karşısına çıkacak köy sayısı kadar altın olmalı cebinde ve 6 köye uğrayacak kadar parası olan furşonların sayısı da pek fazla değildir. Bizi bucaklarımızdan ancak askerlik çıkarabilir. Ama ordunun yararı nedir? Ordu askerler aracılığıyla albayları yaşatmaya yarar. Tıpkı köylülerin burjuvaları yaşattığı gibi. 100 albaydan biri olsun bizim aramızdan çıksın mıdır acaba? Olsa olsa 100 sefile karşılık zenginleşen bir kişi vardır. Niçin dökülür bu 100 kişi? Neleri eksiktir? Tanrı bilir bunu, tefeciler de bilir. İyisi mi bucaklarımızda kalalım biz? Eskiden senyörler bizi zorla tıkıyorlardı buraya. Şimdi ister istemez zorla kalıyoruz. Beni buraya mıhlayan şeyin ne olduğunu bilmek ilgilendirmiyor beni. Zorunluluğun yasası mıhlasa ne olur? Senyörlüğün yasası mıhlasa ne olur? Şu ya da bu biçimde ölünceye kadar toprağa işlemeye mahkumuz biz. Nerede olursak olalım, toprağa siz varlıklar için kazar, çapalar, gübreleriz. Sizin varlıklı doğmuş olmanız da bizim yoksul doğmamız da doğaldır. Kitle hep aynı kalacaktır. Hiçbir zaman değişmez. Bizim aramızdan yükselenlerin sayısı, sizin aranızda tepe taklak olanların sayısından çok daha azdır. Biz bilgin değiliz ama bunu çok iyi biliriz. Boyuna suçlamamak gerekir bize. Biz sizi rahat bırakıyoruz. Siz de bizi rahat bırakın yaşayalım. Yoksa böyle devam ederse bizi hapishanelerinizde beslemek zorunda kalacaksınız. Aslına bakarsanız orası bizim samanlıktan daha iyidir. Sizler efendi olarak kalmak istiyorsunuz. Öyleyse her zaman düşman olacağız. 30 yıl önce olduğu gibi bugün de sizin her şeyiniz var, bizim hiçbir şeyimiz yok. Dostluk bekleyemezsiniz bizden hala. Buna savaş ilanı derler işte, dedi general. Efendimiz Hazretleri, diye cevap verdi Furşon. Aguye o zamanla hanımefendinin malıyken toprağı bol olsun, çünkü gençliğinde haksızlıkları dile getirmiş hep. Evet, mutluyduk biz o zaman. Geçimimizi tarlalarından, odunumuzu ormanlarından sağlardık. Hiç sesini çıkarmazdı. Böyle davrandığı için de hiç yoksulluğa düşmüyordu. Siz de onun kadar zenginsiniz en azından ve vahşi hayvanlar gibi kovalıyorsunuz bizi. Mahkemelere sürüklüyorsunuz halkı. Ama sonu iyi değil bunun. Başınıza kötü şeyler gelecek. Biraz önce bekçinizi gördüm. Vatel denen o çelimsiz herifi, bir parça odun için zavallı yaşlı bir kadını öldürüyordu az kalsın. Sizi halk düşmanı ilan edecekler ve geceleri sohbetlerinde hırçınlaşacaklar size karşı. Eski hanımefendiye rahmet okurken size lanet yağdıracaklar. Yoksulların bedduası sürer ve en büyük meselelerinizden daha büyük olur. Meşeden de dar ağacı yapılır. Burada hiç kimse gerçeği söylemiyor size. İşte gerçek budur. Ben her sabah ölümü bekliyorum. Fazladan size gerçeği söylemekle büyük bir riske girmiş olmam. Ben büyük bayramlarda Sülanje'de barış kahvesinde vermişele eşlik ederek köylüleri dans ettiririm ve onların neler konuştuklarını işitirim. Şunu bilin ki size pek iyi gözle bakmıyorlar ve buraları dar getirecekler size. Eğer sizin o lanetli mişonuz değişmezse değiştirmeye zorlayacaklar sizi. Bütün bu konuşmalar, bu haberler, bir de su samuru. Hepsi 20 frank. O kadar da pahalı değil doğrusu. İhtiyar bu son cümleyi söylerken bir ayak sesi işitildi ve Furşon'un tehdit ettiği kişi geldiğini haber verdirmeden girdi içeri. Mişo, yoksulların avukatına öyle bir baktı ki savrulan tehdidin kulağına geldiğini anlamak zor olmadı ve Furşon'un bütün cesareti kırıldı. Bu bakış su samuru avcısında jandarmanın hırsız üstünde yaptığı etkiyi yaptı. Furşon hata yaptığını biliyordu. Mişo amacı besbelli Aguye sakinlerini korkutmak olan nutukların hesabını sormak hakkına sahipti. İşte savaş bakanı, dedi General Blondie'ye Mişo'yu göstererek. Özür dilerim hanımefendi, dedi bakan kontese. Bizi kabul edip etmeyeceğinizi bilmeden içeri girdim ama generalimle bazı işleri çok acele olarak konuşmamız gerekiyor. Mişo bir yandan özür dilerken bir yandan da Sibili'yi gözlüyordu. Sibili Furşon'un cüretli sözlerine seviniyordu içten içe. Ama masada oturanların hiçbiri fark etmemişti yüzünde beliren bu sevinci. Çünkü hepsi de garip bir ilgiyle Furşon'a bakıyordu. Oysa bazı gizli nedenlerle sürekli olarak Sibili'yi gözetleyen Mişo, onun tutum ve davranışına şaştı. Doğru söylüyor Kont Hazretleri, diye haykırdı Sibili. 20 franka hak etmişti. Pahalı sayılmaz su samurunun fiyatı. 20 frank ver ona, dedi general o da uşağına. Onu elimden alıyorsunuz demek, dedi Blonde generale. İçine saman doldurtacağım, diye haykırdı kont. Ama efendimiz, dedi Furşon baba, bu bey postu bana bırakmıştı. İyi ya, diye bağırdı kontes, post içinde ayrıca 100 para alacaksınız. Rahat bırakın artık bizi. Çocuk ve ihtiyarın keskin, yabani kokusu yemek salonunu öyle sarmıştı ki nazik duyguları incinen Bayan de Montcornet, eğer Mouche ve Furşon daha fazla kalsalardı kendisi odadan çıkmak zorunda kalacaktı. İhtiyar bu koku sayesinde kopardı 25 frankı. Ürkek bir tavırla sürekli Mişo'ya bakarak ve temennalar yağdırarak çıktı. Efendimize söylediklerim sizin iyiliğiniz içindir Bay Mişo, dedi Furşon çıkarken. Ya da size para verenlerin iyiliği için, diye karşılık verdi Mişo kendisine. General hizmetkarına şu buyruğu verdi. Kahve getirildikten sonra hepiniz çıkın ve kapıyı da kapayın. Aguye'nin genel muhafızını henüz görmemiş olan Blonde, ona bakarken Sibili'nin kendisinde uyandırdığı izlenimlerden çok daha farklı şeyler hissetti. Kahya ne kadar tiksinti veriyorsa, Mişo da o kadar güven ve saygı uyandırıyordu. Genel muhafızda ilk dikkati çeken güzel, yapılı, zarif hatları olan oval bir yüzdü. Burnu tam ortadan bölüyordu bu yüzü. Fransızlarda pek rastlanmaz böyle düzgün bir yüze. Bütün yüz çizgileri düzgün olmakla birlikte anlamlıydı da. Bunun nedeni belki de bedensel cesaret belirtisi olan kırmızı tonların egemen olduğu uyumlu bir tene sahip olmasıydı. Açık kahverengili, canlı ve keskin gözleri düşüncesini açıklamaktan çekinmez, her zaman karşısındakinin gözlerinin içine bakardı. Gür siyah saçları geniş ve açık alnını daha belirginleştiriyordu. Dürüstlük, kararlılık, yüce bir güven bu güzel yüze canlılık veriyordu. Askerlik mesleği alnında bazı kırışıklıklar bırakmıştı. Kuşku ve güvensizlik durumları hemen yansıyordu yüzüne. Seçkin süvari alayına ayrılmış herkes gibi boylu poslu, ince ve çevikti hala. Bıyıklarını, favorilerini ve çember sakalını kesmemiş olan Mişo, yurtseverliği konu edinen yağlı boya resim ve gravürlerin az kalsın gülünç duruma düşüreceği bir savaşçı tipini andırıyordu. Bu tipin kusuru Fransız ordusunda çok bulunması olmuştur. Bu tip çehreyi bu derece yaygın ve tek örnek durumuna getiren şey belki de aynı coşkuların sürekliliği, sefer halinin zahmeti, çekilen bu zahmetlerden büyüğünde küçüğünde nasiplerini almaları, savaş alanında subayların da erlerin de aynı çabaları harcamaları olmuştur. Baştan aşağı lacivertler giymiş olan Mişo, siyah saten yakasını ve asker çizmelerini çıkarmamıştı. Sert bir tutum ve davranış içinde gözüküyordu. Hala silah altındaymış gibi omuzlarını geri çekiyor, göğsünü geriyordu. Lejyon dönör nişanının kırmızı kurdelası yakasını süslüyordu. Bu portre taslağını bitirmek için bir de manevi çizgi ekleyelim. Kahya göreve başladığından beri patronuna, Kont Hazretleri demekten geri durmuyor, Mişo ise generalimden başka bir hitap tarzı kullanmıyordu. Blonde, kahya ile genel muhafızı göstererek, ne zıtlık der gibi Peder Brosset'e baktı yeniden. Sonra, karakterin, düşüncenin, ifadenin de bu kalıba, bu yüze, bu tavra uyup uymadığını anlamak için Mişo'ya döndü. Bu sabah erkenden dışarı çıktım. Bekçileriniz hala uyuyordu. Saat kaçta diye sordu eski asker endişeyle. 7:30'da. Mişo kurnaz bir bakış attı generali ve beyefendi hangi kapıdan çıktılar acaba diye sordu. Konşe kapısından, bekçi geceliğiyle beni seyrediyordu pencereden dedi Blonde. Gayer yeni yatmıştı herhalde dedi Mişo. Erken çıktığınızı söyleyince ben de sandım ki şafakta kalktınız. Ve şafakta bekçinin eve dönmüş olması için hasta olması gerekirdi ama saat 7:30'da yatağa girmek üzereydi. Mişo bir an sustu sonra kontesin şaşkınlık dolu bakışına cevap olarak sürdürdü konuşmasını. Biz geceleri nöbette geçiririz ama ne yazık ki bu uyanıklığımız hiçbir işe yaramıyor. Toplarımız üstünde bu sabah yapılan bir hırsızlığın izlerini silmeye yardım eden bir adama 25 frank verdirdiniz. Neyse yemekten sonra konuşuruz bu konuyu generalim. Çünkü bir karara varmak gerekiyor. Azizim Mişo dedi Sibile. Sizin gözünüz hukuktan başka bir şey görmüyor ama... Sumum jus, sumum injuria. Adaletin fazlası adaletsizlik getirir. Eğer hoşgörüyle davranmazsanız iş açarsınız başınıza. Biraz önce içtiği şarabın etkisiyle her zamankinden daha açık konuşan Furşon Baba'nın söylediklerini duymanızı isterdim. Beni korkuttu, dedi Kontes. Söylediklerinin hepsini de çoktandır biliyordum, dedi General. Sarhoş değildi namussuz herif. Rol yaptı ama kimin hesabına, dedi Mişo. Sonra Sibilya'ya doğru dönerek ekledi. Siz biliyorsunuz bunu belki de. Mişo'nun sabit bakışları altında Sibile kıpkırmızı kesildi. Yazık diye haykırdı Blonde göz ucuyla Peder Brosset'e bakarak. Bu zavallı insanlar acı çekiyor dedi Kontes. Furşon'un feryadında gerçek payı vardır. Feryat diyorum çünkü Furşon'un bizlerle konuştuğu söylenemez. Mişo'nun cevabı şu oldu. Hanımefendi sanıyor musunuz ki imparatorun askerleri 14 yıldır güller üstündeler. Generalim konttur, lejyon dönör nişanı taşır ve kendisine gelir sağlamıştır. Ben de kendisi gibi savaşlara katıldım ama kıskanıyor muyum onu? Şan ve şöhretin tartışmaya, gelirini çalmaya, rütbesine göstermek zorunda olduğumuz saygıyı kendisinden esirgemeye kalkıyor muyum? Köylü de askerler gibi itaat etmek zorundadır. Bir asker gibi dürüst olmalıdır. Asker gibi saymalıdır başkasının hak ve hukukunu. Ve hırsızlıkla değil, çalışmayla, dürüstlükle uğraşmalıdır subay olmak için. Saban ve kılıç ikizdir. Üstelik askerin her an başında bekleyen ölümü var. İşte bunu söylemek isterdim onlara kürsüden, diye haykırdı Peder Brosset. Hoşgörü mü dediniz diye sürdürdü konuşmasını. Sibile'nin tavsiyesini yanıtlayan genel muhafız. Aguil'in brüt geliri üstünden %10 zararı ben de hoşgörüyle karşılarım. Ama gidişata bakılırsa %30... Yitiriyorsunuz generalim ve eğer Bay Sibile gelir üstünden şu kadar para alıyorsa gösterdiği hoşgörüyü anlamıyorum. Çünkü yılda 1200 franktan cömertçe vazgeçiyor demektir. Sibile homurtulu bir sesle, azizim Bay Mişo dedi. Kont Hazretlerine de söyledim. Hayatımı yitirmektense 1200 frank yitirmeyi yeğlerim. Bu konudaki öğütlerimi esirgemem sizden. Hayat mı? Dediniz diye haykırdı Kontes. Birinin hayatı mı söz konusu bu işte? Devlet işlerini burada tartışmamalıydık diye söze karıştı general gülerek. Bütün bu konuşmalar gösteriyor ki hanımefendi Sibile maliyeci olduğundan ürkek ve çekingendir. Oysa savaş bakanım cesurdur ve generali gibi onun da hiçbir şeyden çekindiği yoktur. Dikkatli deyin Kontu Hazretleri diye bağırdı Sibile. Peki biz burada Cooper'ın Amerika ormanlarında vahşilerin tuzaklarıyla çevrili kahramanları gibi mi yaşıyoruz? Dedi Blonde alaylı alaylı. Haydi bakalım beyler, bizim görevimiz yönetim çarklarının gürültüsüyle bizi korkutmadan yönetmesini bilmektir, dedi Bayan de Montcornet. Ama Kontes Hazretleri şu taşıdığınız güzel hotozlardan bir tekinin ne kadar alın terine mal olduğunu belki de bilmeniz gereklidir, dedi Peder. Hayır değil, çünkü o zaman vazgeçebilirim bunlardan. ''20 franklık bir sikkeye saygı duyabilirim. Bütün köylüler gibi cimri olabilirim ve çok şey yitiririm.'' dedi Kontes gülerek. ''Haydi aziz beder, kolunuzu verin bana da. Generali iki bakanı arasına bırakalım ve avon kapısına Bayan Mişo'yu görmeye gidelim. Geldiğimden beri ziyaretine gitmedim. Koruduğum küçük kızla ilgilenmem gerekiyor.'' Ve güzel kadın Mişo ile Furşo'nun yırtık pırtık üst başını, nefret dolu bakışlarını ve Sibili'nin korkularını unutup ayakkabıları ve şapkasını giymeye gitti. Peder Brosset ve Blonde ev sahibesinin çağrısına hemen uydular ve ön cephenin taraçasında beklediler kendisini. Bütün bu olup bitenler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu Blonde pedere. Ben bir paryayım. Ortak düşmanımmışım gibi ispiyonluyorlar beni. Ben kurtulmak için kurdukları tuzaklardan sıyrılmak için gözümü ve kulağımı açık tutmam gerekir diye cevap verdi bölge papazı. Laf aramızda bugün bana bir kurşun sıkacaklar mı diye soruyorum kendi kendime. Ama yine de kalıyorsunuz, dedi Blonde. İmparatora hizmetten nasıl kaçılmazsa, Tanrı'ya hizmetten de kaçılmaz diye cevap verdi rahip, Blonde'yi etkileyen bir sadelikle. Yazar rahibin elini tuttu ve dostça sıktı. Peder Brosset sözlerini şöyle sürdürdü. Çevrilen oyunlar hakkında nasıl olup da bilgim olmadığını anlamış olmalısınız. Bununla birlikte öyle sanıyorum ki, bütün bu işler, general buranın halkına yaranamadığı için oluyor. Burada Blanche Peder'i hakkında birkaç söz söylememiz gerekiyor. O tünlü, iyi bir burjuva ailesinin 4. oğlu olan papaz, akıllı bir adamdı ve mesleğini onurla temsil ediyordu. Ufak tefek, ince yapılıydı. Burgonyalılara yakışan, inatçı tavrı hiçbir özelliği olmayan yüzünün sıradanlığını örtüyordu. Bu önemsiz görevi özverili bir insan olduğu için kabul etmişti. Çünkü dinsel inançlarının yanında bir de siyasal kanaatleri vardı. Eski zaman pederleri gibi kiliseye ve din adamları sınıfına aşırı bir tutkuyla bağlıydı. Olayları bütün içinde görüyordu ve bencillik hırsını bozmuyordu. İlkesi hizmet etmekti. Kiliseye ve monarşiye hizmet ederken en tehlikeli cephelerde, en nankör saflarda iyi iş görme isteği ve cesaretiyle er geç generalliğe yükseleceğini bilen bir nefer gibi çalışırdı. Namusluluk, dürüstlük, yoksulluk, itaat konularında gösterdiği titizliği hiç bozmadı. Bu görevlerini de öteki görevleri gibi harfiyen yerine getirirken aynı sadelik ve temiz kalplik içindeydi. Bunlar kendini doğal içgüdünün coşkusuyla iyiliğe adamış yüce bir ruhun özellikleriydi. Bu coşkuda dinsel inançların güçlülük ve sağlamlığın da payı vardı. Bu üstün yetenekli peder daha ilk bakışta Blondin'in kontesi olan bağlılığını sezdi. Trois-Vies ailesinden bir kadınla monarşist bir yazar karşısında anlayışlı davranması gerektiğini anlamıştı. Çünkü cübbesine saygı gösterilecekti. Hemen her akşam gelir ve kağıt oyunları oynarken Whist'le dördüncülük ederdi. Peder Brosset'in de değerini takdir edebilen yazar ona öylesine saygılı davranmıştı ki ikisi de birbirine ısınmıştı. Her zeki insan bir kafa dengi ya da kendisini dinleyecek birini bulduğu zaman böyle bir hoşnutluk duygusuna kapılır. Her kılıç kendi kınını bulur. Peki peder efendi fedakarlığınızla bulunduğunuz mevkinin üstündesiniz siz. Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Siz gurur okşayıcı bir parantez açtıktan sonra basit sıradan şeyler söylemek istemem size dedi peder Brosset gülümseyerek. Bu vaadde olup bitenler Fransa'nın her yerinde oluyor ve bu 1789 hareketinin köyler arasında uyandırdığı umutlardan kaynaklanıyor. İhtilal kimi bölgeleri daha derinlemesine etkilemiştir. Burgonya'nın Paris'e çok yakın olan bu ucu hareketli Galyalıların Franklara karşı zafer olarak görenlerden biridir. Tarihsel açıdan köylüler orta çağdaki köylü ayaklanmalarından yeni çıkmışlar daha. Uğradıkları yenilgi yer etmiştir kafalarında. Olayı hatırlamazlar artık. olay içgüdüsel fikir haline dönüşmüştür. Eskiden nasıl üstünlük düşüncesi soyların kanına işlemişse, bu fikir de köylülerin kanına öyle işlemiştir. 1789 ihtilali yeniklerin intikamı olmuştur. Köylüler feodal yasanın 1200 yıldır kendilerine yasakladığı toprak mülkiyetine doğru ilk adımı atmışlardır. Onlardaki toprak sevgisi buradan doğmuştur. Toprağı öyle bir paylaşırlar ki bir saban izini bile ikiye ayırırlar. Bu da çoğu zaman yargı alınmasını olanaksız kılar çünkü vergilendiren toprağın değeri vergi almak için yapılacak adli kovuşturma harcamalarını bile karşılayamaz. Blondet rahibin sözünü keserek bu konuda öyle inatçı ve güvensizdirler ki Fransa'daki 3000 ilçeden 1000'inde bir zengin bir köylüden toprak satın alamaz dedi. Kendi aralarında bir parça toprağı birbirlerine bırakan köylüler topraklarını hiçbir koşulla ve hiçbir fiyatta burjuvalara bırakmazlar. Büyük toprak sahibi ne kadar çok para önerirse köylünün belirsiz endişesi o kadar büyür. Ancak istimlak köylünün toprağını alışverişin genel kuralları içine sokar. Birçok kişi de gerçeğin farkına varmıştır ama nedenini kimse anlayamamıştır. Blondet'in konuşmasına bir an ara vermesinin bir soru anlamına geldiğini düşünen Brosset şu cevabı verdi. Nedeni şudur. Gözlerinin önünden akıp giden uygarlığın ana düşüncesini hiçbir zaman değiştiremediği bir kast için 12 yüzyılın hiçbir önemi yoktur. Bu öyle bir kasttır ki modası geçtiği için efendilerinin kendisine bıraktığı geniş kenarlı ipek kurdelalı şapkayı hala saklar. 1815'teki mucizevi dönüşü açıklayabilen kökleri halkın içine uzanan Napolyon'a duyulan o derin sevgi yalnızca bundan kaynaklanıyordu. Halkın gözünde 1 milyon askeriyle sürekli olarak özdeşleşmiş olan Napolyon, hala ihtilalinin içinden çıkan kral, halka ulusal varlıklara sahip olma olanağı sağlayan adamdır. İmparatorluk tacını giymesi bu düşüncede yatmaktadır. Blondet sinirle sinirli güldü. 1814'ün zarar verdiği ve monarşinin kutsal sayması gereken bir düşünce bu. Çünkü halk tahtın yanı başında babasından 16. Louis'nin başını miras alan bir prens bulabilir. Peder Brosset alçak sesle, "Yavaş hanımefendi geliyorlar," dedi. Fourchon korkuttu onu. Oysa ki dinin, tahtın ve bu ülkenin yararı için burada alıkoymamız gerekir onu. Aguye'nin genel muhafızı Michaud'un geliş nedeni Vatel'in gözlerini kör etme girişimiydi kesinlikle. Ama biz devlet konseyinde olup bitecek görüşmeleri burada anlatmadan önce olayların bağlantısını daha iyi sağlamak amacıyla generalin Aguye'yi hangi koşullarda satın aldığını, Sibile'nin hangi ağır koşullarda bu şahane malikanenin sahibi olduğunu, Michaud'u genel muhafız yapan nedenleri, insanların durumu ve Sibile'nin açıkladığı korkuların hangi nedenlerden doğduğuna ilişkin kimi konulardan kısaca söz edelim. Bunları açıklarken dramın belli başlı oyuncularından kimilerini de sahneye çıkarmış, çıkarlarını göstermiş ve o sıralarda General Con Moncornet'in içinde bulunduğu durumun tehlikelerini de anlatmış olacağız. 9. ayrımın sonu sayfa 122.